26. Pont du Gard Hanı. Fransa'nın güneyinde benim gibi yaya yolculuk etmiş olanlar, Bellegarde ile Biuquer arasında, neredeyse köy ile kent arasındaki yolun ortasında kalan ama Bellegarde'dan ziyade Biuquer'e yakın bir mevkide, önünde en ufak esintide gıcırdayan ve Pont du Gard kapataslak resmini taşıyan saç levhanın asılı durduğu küçük hanı fark etmişlerdir. Yolun sonunda bulunan ve sırtını Ron nehrinin aktığı istikamete veren bu küçük hanın bitişiğinde Lungedoc'ta bahçe olarak anılan bir alan vardır. Yolcuların girdiği kapısının cephesinin baktığı, çitle çevrilmiş bu alanda yaprakların tozla gümüşe boyanmış birkaç çelimsiz zeytin ve yaban inciri ağacı vardır. Ağaçların arasında sebze niyetine sarımsak, biber, yaban sarımsağı yetişir. Nihayet unutulmuş bir patikaya benzeyen köşelerinden birinde ulu bir fıstık camı, esnek kökünü melankolik bir ifadeyle sallarken, yelpaze gibi açılmış zirvesi de 30 derecelik güneşin altında inler. İrili ufaklı bu ağaçlar, Provence'in 3 musibetinden biri sayılan, bilindiği ya da bilinmediği gibi diğer ikisi Taşkın Durance Nehri ve Aix Parlamentosu'dur, Karayel'in estiği yöne doğru eğilirler. Büyük bir toz gölünü andıran bitişik ovada, sağda solda bölgenin bahçıvanlarının kuşkusuz merak yüzünden yetiştirdikleri, tiz ve monoton ezgileriyle bu ıssız yerde yolunu şaşıran yolcuları izleyen Ağustos böceklerine tünek işlevi gören birkaç buğday sapı vardır. Yaklaşık 7-8 senedir bir erkek ve bir kadın tarafından işletilen bu küçük handa, Trinet adlı bir odacı kız her hizmetçilik görevini üstleniyor, Packout adında bir genç de ahırlarla ilgileniyordu. Zaten Biuquer'den Agnes Mortus'a uzanan bir kanalın açılmasıyla, gemilerin zafer kazanarak hızlı araba taşımacılığının, nehir kayıklarının ve hızlı posta arabalarının yerini alması sayesinde bu iki çalışanın işbirliği ihtiyaçların görülmesine fazlasıyla yetiyordu. Bu kanal adeta iflasa sürüklediği bahtsız hancının sıkıntılarını daha da katlanılmaz kılmak için, kendisini besleyen Ron ile biraz önce kısaca ama olduğu haliyle tasvir ettiğimiz hanın yaklaşık 100 adım ötesinde gitgide aşındırdığı yolun arasından geçiyordu. Bu küçük hanın 40-45 yaşlarında görünen, gerçek bir güneyli gibi derin ve parlak gözleri, bir etobur gibi beyaz ve sivri dişleri olan, burnu kartal gagasına benzeyen sahibi, uzun boylu, zayıfça, dinç bir adamdı. Yaşlılığın ilk esintilerine rağmen beyazlaşmakta tereddüt eden saçlarında tıpkı gür, kıvırcık, dairesel sakalındaki gibi yer yer beyaz kıllar vardı. Doğuştan esmer olan teni, zavallının yaya ya da süvari herhangi bir müşterinin gelip gelmediğini gözlemek için, sabahtan akşama kadar kapının eşiğinde bekleme alışkanlığı yüzünden barut rengi bir katmanla kaplanmıştı. Neredeyse her zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanan bu bekleyiş sırasında, güneşin kavurucu ışınlarına sadece İspanyol katırcılar gibi başına bağladığı kırmızı bir mendille karşı koyuyordu. Bu adam bizim eski tanıdık Gaspard Cadrus'tu. Kızlık adı Madeline Reddle olan karısı ise tam tersine solgun, sıska, hastalıklı bir kadındı. Arles yakınlarında doğmuştu. Yüzü Aegis Mortis göletlerinin ve Camarouge bataklıklarının yakınlarında yaşayanlara yaygın görülen o daimi gizli ateş nöbetlerinin etkisiyle bozulmaya başlamışsa da o bölge kadınlarının geleneksel güzelliklerinin ilk izlerini hala taşıyordu. Hastalığı yüzünden neredeyse her zaman birinci kattaki odasının dibindeki koltuğuna gömülüyor ya da yatağına yaslanıp titreyerek ayakta duruyordu. Kocası ise alışıldık görevini yerine getirmek üzere kapıda nöbet tutuyor, cırlak sesli karısının kadere karşı bitmek bilmeyen yakınmalarından uzak kalmak için bu nöbetini seve seve uzatıyor, bu yakınmalara genellikle şu felsefi sözle yanıt veriyordu. ''Kes sesini Karkont, Tanrı böyle olmasını istiyor.'' Bu lakap, Madeline Reddle'ın Salon ile Lembesque arasındaki Carcont köyünde doğmuş olmasından kaynaklanıyordu. Bölgenin neredeyse her zaman herkese ismiyle değil, lakabıyla hitap edilmesi alışkanlığına riayet eden kocası da, kadının kaba şivesine göre belki de çok yumuşak ve melodik kaçan Madeline Reddle yerine ona böyle sesleniyordu. Yine de Tanrı'nın buyruklarına sözde boyun eğmelerine rağmen hancımızın o sefil Biuquer kanalının kendisini perişan ettiğini derinden hissetmediği ve karısının durmadan yakınmasına karşı kayıtsız kaldığı düşünülmesin. Tüm Güneyliler gibi aşırı istekleri olmayan kanaatkar bir adam olsa da gösterişe meraklıydı. Bu yüzden varlıklı oldukları dönemde Karkont'la birlikte birisi Güneyli erkeklere özgü Katalan ve Endülüs tarzı şık kostümünü, diğeri Yunan ve Arap tarzından ödünç alınmışa benzeyen göz alıcı giysilerini giyer, hiçbir dağlama şenliğini Tarasco'nun tek bir ejderha gününü dahi kaçırmazlardı. Ama zamanla saat zincirleri, kolyeler, rengarenk kemerler, işlemeli korseler, kadife ceketler, zarif çoraplar, alacalı tozluklar, gümüş tokalı ayakkabılar ortadan kaybolmuştu. Ve artık geçmişinin ihtişamını yaşayamayan Gaspard Cadrus, kendisi ve karısı adına bu törenlere katılmamaya karar vermişti. Yine de şenliklerin neşeli gürültülerinin artık bir ticarethane olarak değil, bir barınak olarak kullandığı o yoksul hana kadar ulaştığını duyduğunda dertleniyordu. Cadrus her zamanki alışkanlığıyla o sabahın bir bölümünü kapıda geçirmişti. Hüzünlü bakışlarını birkaç tavuğun gagaladığı küçük cılız çimenliğe, bir yandan kuzeye, bir yandan güneye uzanan ıssız yolun kenarlarına çevirdiği sırada, karısının aniden yükselen cırtlak sesi onun nöbet yerinden ayrılmasına neden oldu. İçeri girip homurdanarak birinci kata çıkarken, geçen yolcuların fark edip içeri girmeleri için kapıyı ardına kadar açık bıraktı. Cadrus içeri girdiğinde bakışlarıyla taradığı ana yol öğlen güneşi altındaki çöl kadar boş ve ıssızdı. Ve iki cılız ağaç dizisi arasında sonsuza dek bembeyaz uzanıyordu. Günün başka saatini tercih etmekte özgür olan herhangi bir yolcunun bu ürkütücü sahraya girmeyi göze almayacağı açıkça ortadaydı. Yine de Cadrus her ihtimali dikkate alarak yerinde kalsaydı, Belagard yönünden bir at ve süvarisi arasında kusursuz bir dostluğa işaret eden, yavaşça ilerleyen bir süvari ve atının belirdiğini görebilecekti. İyidiş edilmiş at hoş adımlarla ilerliyordu. Süvari ise öğle güneşinin kavurucu sıcaklığına rağmen siyahlar giymiş ve başında üç kenarlı bir şapka takmış bir rahipti. Sakince tırıs gidiyorlardı. İkili kapının önüne gelince durdu. Atın mı adamı yoksa adamın mı atı durdurduğuna karar vermek zordu. Yine de süvari yere indi ve yularından çektiği hayvanı tek bir zıvanası sağlam kalmış harap bir kepengin mandalına bağladı. Ardından kapıya doğru ilerlerken ter içinde kalmış alnını kırmızı mendiliyle kurulayan rahip elindeki bastonun demir ucuyla kapıya üç kere vurdu. Hemen yerinden fırlayan iri siyah bir köpek havlayarak ve beyaz sivri dişlerini göstererek insanlarla pek az karşılaştığını kanıtlayan bir iki düşmanca davranışta bulundu. Bir an sonra duvar boyunca yükselen ahşap merdivende kapısında rahibin beklediği fakirhanenin eğilerek ve geri geri aşağı inen sahibinin ağır adımları duyuldu. ''İşte geldim'' diyordu afallayan Cadrus. ''İşte geldim. Margotin, susar mısın? Korkmayın Monsieur, havlar ama ısırmaz. Şarap istiyorsunuz, öyle değil mi? Çünkü kavurucu bir sıcak var. Ah, pardon!'' diye sözünü yarıda kesti. Nasıl bir yolcuyla karşı karşıya olduğunu fark eden Cadrus. ''Kime ağırlama onuruna eriştiğimi bilmiyorum. Ne isterseniz Sayın Başrahip, emrinizdeyim.'' Bu adama 2-3 saniye boyunca garip garip bakan rahip de hancının dikkatini çekmek ister gibiydi. Ardından adamın yüzünde bir yanıt alamamanın şaşkınlığından başka bir ifade olmadığını görünce bu şaşkınlığı sona erdirmenin zamanı geldiğine karar verdi. Ve ağır bir İtalyan aksanıyla ''Siz Monsieur Cadrus değil misiniz?'' dedi. ''Evet Monsieur'' dedi yaşanan sessizliğin ardından bu soruya iyice şaşıran hancı. ''Gerçekten de Gaspard Cadrus'um, hizmetinizdeyim.'' Gaspard Cadrus. Evet, sanırım adınız ve soyadınız. Eskiden Mailhan yolunda 4. katta oturuyordunuz değil mi?
Evet.
Orada terzilik yapıyordunuz. Evet ama işler kötü gitti. O lanet Marsilya çok sıcak. Sanırım sonunda kimse üzerine bir şey giymeyecek. Ama sıcaklık demişken biraz serinlemek ister misiniz Sayın Başrahip? Elbette. Bana en güzel şarabınızı verin ve dilerseniz sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Nasıl isterseniz Sayın Başrahip. Ve Cadrus elinde kalan Kurs şarabının son şişelerinden birini satma fırsatını kaçırmamak için aceleyle hem salon hem mutfak işlevi gören bu giriş katının zeminindeki bir kapağı kaldırdı. 5 dakika sonra geri geldiğinde başrahibi bir taburenin üzerinde oturmuş, kolunu bir masaya yaslamış halde buldu. Onunla barışmış gibi görünen Margotin bu yolcunun alışılmışın dışında bir şeyler yiyeceğini hissederek ince boynunu ve bitkin gözlerini bacağına doğru uzatmıştı. ''Tek başına mısınız?'' diye sordu başrahip, önüne bir şişe ve bir kadeh koyan hancıya. ''Ah tanrım, evet, tek başıma ya da neredeyse tek başıma sayın başrahip. Çünkü hep hasta olduğu için bana hiçbir şekilde yardım edemeyen bir karım var, zavallı Karkont. Ah, demek evlisiniz, dedi merakla rahip. Bu arada fakir annenin tek tük mobilyasının kaç kuruş edeceğini hesaplarcasına etrafa göz gezdiriyordu. Zengin olmadığımı görüyorsunuz değil mi sayın başrahip, dedi Kedrus iç çekerek. Ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Bu dünyada refah içinde yaşamak için dürüst olmak yetmiyor. Rahip ona delici bir bakış yöneltti. Evet, dürüst bir adam olmak konusunda kendimle övünebilirim monsieur, dedi. Bir elini göğsüne koyup başını yukarıdan aşağıya doğru sallarken baş rahibin bakışlarına karşılık veren hancı. Ve günümüzde herkes aynı şeyi söyleyemez. Doğru söylüyorsanız sizin için çok iyi, dedi baş rahip. Çünkü er ya da geç dürüst insanın ödüllendirileceğine ve kötü insanın cezalandırılacağına dair kesin bir inancım var. Sizin mesleğiniz bunları söylemenizi gerektiriyor, diye karşılık verdi Kedrus hüzünlü bir ifadeyle. Yine de insanlar sizin söylediklerinize inanmamakta özgür. Böyle konuşarak haksızlık ediyorsunuz monsieur, dedi baş rahip. Çünkü belki de birazdan ileri sürdüklerimi size bizzat kanıtlayacağım. Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu şaşıran Kedrus. Bilgi alabileceğim kişinin siz olup olmadığını anlamam gerektiğini söylemek istiyorum. Size ne gibi kanıtlar sunmamı istiyorsunuz? 1814-1815 yıllarında Dantes adında bir denizci tanıyor muydunuz? Dantes, evet, o zavallı Edmund'u tanıyordum. Evet, iyi hatırlıyorum. Hatta en iyi dostlarımdan biriydi, diye haykırdı yüzü kıpkırmızı olan Kedrus. Başrahibin keskin ve kendinden emin gözleri ise sorguladığı kişiyi tamamen denetim altına almak için büyümüş gibi görünüyordu. Evet, gerçekten de adı Edmund'tı. Evet, o küçüğün adı Edmund'tı. Bundan adım kadar eminim, dedi hancı. Onu tanıdınız mı? Hala yaşıyor mu? Özgür mü, mutlu mu? Hapishanede, Toulon tersanelerinde prangalarını sürükleyen kürek mahkumlarından daha umutsuz, daha perişan bir halde öldü. Kedrus'un daha önce kıpkırmızı olan yüzünü ölüm solgunluğu kapladı. Başrahip arkasını döndüğünde onun başına bağladığı kırmızı mendille gözünden gelen bir damlayı kuruladığını gördü. ''Zavallı çocuk!'' diye mırıldandı Kedrus. ''İşte az önce size söylediğimin, Ulu Tanrı'nın sadece kötülere yardım ettiğinin bir kanıtı daha sayın başrahip.'' ''Ah!'' diye devam etti Güneylilerin zengin diliyle. Dünya daha da kötüye gidiyor. Gökten iki gün barut, ardından bir saat ateş yağsın ve son söz söylenmiş olsun. Bu çocuğu tüm kalbinizle seviyormuş gibi görünüyorsunuz monsieur, dedi başrahip. Evet, onu çok seviyordum. Yine de onun mutluluğunu bir anlığına kıskandığım için kendimi suçluyorum. Ama size ismim üzerine yemin ederim ki daha sonra bahtsız kaderine çok üzüldüm. Kısa süren bir sessizlik sırasında başrahip hancının yüz ifadesindeki değişiklikleri bir an olsun gözünden kaçırmadı. Peki siz bu zavallı çocuğu gördünüz mü? Diye ekledi Kedrus. Ölüm döşeğindeyken dini vecibelerini yerine getirmek için çağrıldım. Ama neden öldü? Diye sordu Kedrus boğuk bir sesle. Zindanda 30 yaşında neden ölünür ki? Elbette zindan yüzünden. Kedrus alnından akan teri sildi. Burada asıl ilginç olan, Dantes'in ölüm döşeğinde tutsaklığının gerçek nedenini bilmediğine dair ayaklarını öpecek kadar inandığı İsa üzerine yemin etmesi, dedi başrahip. Bu doğru, bu doğru, diye mırıldandı Kedrus. Bunu bilemezdi. Hayır, sayın başrahip, zavallı çocuk yalan söylemiyordu. Bu yüzden beni felaketinin kendisinin aydınlatamadığı nedenini araştırmakla ve geçmişi bir şekilde lekelenmişse bu lekeyi temizlemekle görevlendirdi. Ve başrahibin giderek sabitlenen bakışları Kedrus'un yüzündeki neredeyse kederli ifadeyi titizlikle inceledi. Bahtsız kaderinin ortağı olan zengin bir İngiliz'in çok değerli bir elması varmış, diye devam etti başrahip. Ve ikinci restorasyon döneminde hapisten çıkarken geçirdiği bir hastalık sırasında kendisiyle öz kardeşi gibi ilgilenen Dantes'e minnet borcunu ödemek için bu elması ona bırakmak istemiş. Dantes rüşvet olarak verse de zindancıların kendisine ihanet edeceklerini bildiğinden bu elması onları yoldan çıkarmak yerine hapisten çıkacağı güne saklamış. Çünkü hapisten çıkarsa bu elması satarak geleceğini güvence altına alacağını düşünüyormuş. ''Demek söylediğiniz gibi çok değerli bir elmasmış, öyle değil mi?'' diye sordu Kedrus gözleri parlayarak. ''Her şey görelidir.'' diye yanıtladı başrahip. Edmund için çok değerli olan bu elmasın fiyatının 50 bin frank olduğu sanılıyor. 50 bin frank, dedi Kedrus. Ama o zaman ceviz kadar iri olmalı. Hayır, tam da öyle değil, dedi başrahip. Ama bunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Çünkü elmas yanımda. Kedrus, başrahibin sözünü ettiği emaneti onun giysilerinin altında arıyor gibiydi. Başrahip, cebinden çıkardığı siyah deriden küçük bir kutuyu açıp, bir yüzüğün üzerine mükemmel bir işçilikle yerleştirilmiş olan ışıltılı elmasla Kedrus'un gözlerini iyice kamaştırdı. Değeri 50.000 frank mı? Çerçevesi hariç, onun da belli bir değeri var, dedi başrahip. Ve kapadığı mücevher kutusunu cebine koyarken elmas Kedrus'un zihninde parlamaya devam ediyordu. Ama bu elmas nasıl sizin mülkiyetinizde bulunuyor sayın başrahip, diye sordu Kedrus. Demek Edmund sizi mirasçı ilan etti. Hayır, onun vasiyetini yerine getirmemi istedi. Bana sevdiğim 3 dostum ve 1 nişanlım var. 4'ünün de benim için çok üzüldüklerine eminim. İyi dostlarımdan birinin adı Kedrus'tu, dedi. Kedrus ürperdi. Diğerinin adı, diye devam etti. Kedrus'un heyecanını fark etmemiş gibi davranan başrahip. Diğerinin adı Danglars'tı. Üçüncü dostum ise rakibim olmasına rağmen beni seviyordu, diye ekledi. Yüz hatlarında şeytani bir gülümseme beliren Kedrus, başrahibin sözünü kesmek için öne doğru atladı. Bekleyin, dedi rahip. Bırakın bitireyim. Bana aktaracağınız bir gözleminiz varsa biraz sonra söyleyin. Diğeri, rakibim olsa da beni seviyordu ve adı Fernand'tı. Nişanlıma gelince adı... Nişanlısının adını hatırlayamıyorum, dedi başrahip. Mercedes, dedi Kedrus. Ah, evet, öyleydi, dedi başrahip bastırmaya çalıştığı bir iç çekişle. Mercedes. ''Ya sonra?'' diye sordu Kedrus. ''Bana bir sürahi su verin.'' dedi başrahip. Kedrus söyleneni yapmakta acele etti. Bardağı dolduran başrahip birkaç yudum su içti. ''Nerede kalmıştık?'' diye sordu bardağı masaya bırakırken. ''Nişanlısının adı Mercedes'ti.'' ''Evet öyleydi. Marsilya'ya gideceksiniz. Hala Dantes konuşuyor anlıyorsunuz değil mi?'' ''Elbette. Bu elması satıp parasını 5'e bölecek ve beni bu dünyada tek seven o iyi dostlarım arasında paylaştıracaksınız.'' ''Neden 5'e böleceksiniz? Bana 4 kişiden bahsetmiştiniz.'' ''Çünkü bana söylediğine göre 5. kişi öldü. O kişi Dantes'in babasıydı.'' ''Ne yazık ki öyle.'' dedi içinde çarpışan tutkuların heyecanıyla. ''Ne yazık ki evet, zavallı adam öldü.'' ''Bu olayı Marsilya'da öğrendim.'' diye yanıtladı kayıtsız kalmış gibi görünmeye çalışan başrahip. ''Ama aradan çok uzun zaman geçtiği için hiçbir ayrıntıyı öğrenemedim. Siz bu yaşlı adamın akıbeti hakkında bir şeyler biliyor musunuz?'' ''Elbette.'' dedi Kedrus. Bunu benden iyi kim bilebilir ki? Yaşlı adamla altlı üstlü oturuyorduk. Ey tanrım! Evet, zavallı yaşlı adam oğlunun ortadan kaybolmasından yaklaşık 1 yıl sonra öldü. Ama neden öldü? Doktorlar sanırım mide bağırsak iltihabından dediler. Onu tanıyanlar kederden öldüğünü söylediler. Ve onu neredeyse ölmek üzereyken gören bense onun... Kedrus durdu. Neden öldü? Diye tekrarladı başrahip endişeyle. Tamam o zaman. Açlıktan öldü. Açlıktan mı? Diye haykırdı taburesinden sıçrayan başrahip. Açlıktan. 5 para etmez hayvanlar bile açlıktan ölmüyorlar. Sokaklarda gezinen köpekler bile kendilerine bir parça ekmek atan merhametli bir eyle rastlıyorlar. Ve bir insan, bir Hristiyan, kendisine tıpkı onun gibi Hristiyan diyen insanların ortasında açlıktan ölüyor. Ah bu imkansız. Söylemem gerekeni söyledim, dedi Kedrus. ''Ve hata yaptın.'' dedi merdivenlerden gelen bir ses. ''Sen niye bu işe karışıyorsun?'' Sesin geldiği yana dönen iki adam Trabzan'ın parmaklıkları arasından Karkont'un hastalıklı başını gördüler. Sendeleyerek oraya kadar gelmiş, son basamağa oturmuştu. Ve başını dizlerine yaslamış bir halde konuşulanları dinliyordu. ''Peki sen neden bu işe karışıyorsun?'' dedi Kedrus. ''Monsieur bilgi istiyor. Nezaketimden dolayı onu yanıtlıyorum.'' Evet ama temkinli olman o soruları geri çevirmeni gerektirir. Seni hangi niyetle sorguladıklarını kim bilebilir? Ahmak! Çok soylu bir amaçlam adam, sizi temin ederim, dedi başrahip. İçtenlikle konuşması halinde kocanızın endişeleneceği hiçbir şey yok. Endişelenecek hiçbir şey yok. Evet, işe güzel vaatlerle başlanır. Endişelenecek bir şey yok demekle yetinilir. Ardından vaatlerin hiçbiri yerine getirilmeden gidilir. Ve günün birinde başımıza nedeni bilinmeyen bir felaket gelir. İçiniz rahat olsun sevgili adam. Sizi temin ederim ki felaket başınıza benim yüzümden gelmeyecek. Duyulmayan bir şeyler geveleyen Karkont bir an kaldırdığı başını yeniden dizlerine yaslayıp ateşten titremeye başladı. ve kocasının sohbete devam etmesine izin verse de tek bir kelimeyi bile kaçırmayacak bir şekilde yerine yerleşti. O arada birkaç yudum su içen başrahip toparlanmıştı. Ama bu yaşlı adam herkes tarafından mı terk edilmişti ki böyle öldü? "Ah, Monsieur," diye karşılık verdi Cadrus. "Sadece Katalan Mercedes ve Monsieur Morel onu terk etmedi. Ama yaşlı adam Fernand'a karşı büyük bir antipati besliyordu. Dantes'in size dostlarından biri olduğunu söylediği kişiye karşı," diye ekledi Cadrus alaycı bir gülümsemeyle. "Yani dostu değil miydi?" diye sordu başrahip. "Gaspard, Gaspard," diye mırıldandı kadın merdivenin üstünden. "Söyleyeceklerine dikkat et." Cadrus sabırsızca elini sallayıp sözünü kesen kadına yanıt vermedi. "İnsanın karısına göz diken dostu olabilir mi?" diye yanıtladı. Altın gibi bir yüreğe sahip olan Dantes bütün bu insanları dostu sanıyordu. Zavallı Edmund, aslında hiçbir şey bilmemesi daha iyi oldu. Ölürken onları bağışlamakta çok güçlük çekecekti. "Ve ne derlerse desinler," diye ekledi Cadrus, kaba bir şiirselliği barındıran konuşmasıyla. "Yaşayanların kininden çok ölülerin lanetinden korkarım." "Ahmak," dedi Karkont. "Fernand'ın Dantes'e ne yaptığını biliyor musunuz?" "Evet, biliyorum. Bildiğimi sanıyorum." "O zaman anlatın."
"Gaspard, istediğini yap. Patron sensin," dedi kadın. "Ama bana kalırsa hiçbir şey söylememelisin."
"Bu kez haklısın," dedi Cadrus. "Yani hiçbir şey söylemeyecek misiniz?" diye sordu başrahip.
"Neye yarar ki?" dedi Cadrus. "Çocuk yaşasaydı ve bana gelip bütün dostlarını ve düşmanlarını söylememi isteseydi kabul ederdim. Ama bana söylediğinize göre artık toprağın altında. Kimseye kin besleyemez. Kimseden intikam alamaz. Bu konuşmayı burada keselim."
"Demek bu alçak ve sahte dostlara sadakatleri için adanmış bir ödülü vermemi istiyorsunuz."
"Bu doğru. Haklısınız," dedi Cadrus. "Zaten zavallı Edmund'un mirasının onlar için ne anlamı var ki? Denize düşen bir su damlası."
"Bu adamların seni bir hamlede ezebileceklerini de hesaba kat," dedi kadın.
"Nasıl olur? Demek bu adamlar güçlü ve zengin oldular."
"Onların hikayelerini bilmiyor musunuz?"
"Hayır, bana anlatın."
Cadrus bir an düşüncelere dalmış gibi göründü.
"Hayır, gerçekten de fazla ileri gitmiş olurum."
"Susmakta özgürsünüz dostum," dedi başrahip derin bir kayıtsızlık gösteren bir ses tonuyla. "Ve sizin temkinli davranmanıza saygı duyuyorum. Zaten bu tavrınız iyi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Artık bu konuda konuşmayalım. Görevim neydi? Basit bir formalite. Bu elması satacağım."
Cebinden çıkardığı mücevher kutusunu açıp Cadrus'un gözlerini kamaştırdı.
"Gel de gör kadın," dedi Cadrus boğuk bir sesle.
"Bir elmas," dedi ayağa kalkıp sert adımlarla merdiveni inen Karkont.
"Bu elmas da nereden çıktı?"
"Anlamadın mı?" dedi Cadrus.
"Çocuğun bize miras bıraktığı elmas. Önce babasına, üç dostu olan Fernand'a, Danglars'a ve bana. Bir de nişanlısı Mercedes'e. Elmas 50 bin frank değerinde."
"Ah, güzel bir mücevher," dedi karısı.
"Bu durumda beşte biri bize ait, öyle mi?" diye sordu Cadrus.
"Evet Monsieur, ayrıca Dantes'in babasının payı sanırım onu dörde bölmeye yetkim var."
"Peki neden biz dördümüze?" diye sordu Karkont.
"Çünkü sizler Edmund'un dört dostuydunuz."
"Dostlar ihanet etmez," diye mırıldandı kadın kendi kendine.
"Evet, evet," dedi Cadrus. "Söylediğim buydu. İhaneti ödüllendirmek, dine, kutsal değerlere saygısızlık, hatta bir suçtur."
"Bunu siz istediniz," dedi elması cübbesinin cebine koyan başrahip sakince. "Şimdi son arzusunu yerine getirmem için bana Edmund'un dostlarının adreslerini verin." Alnından iri ter damlaları akan Cadrus, rahibin ayağa kalktığını, atına göz atmak için kapıya yöneldiğini ve geri geldiğini gördü. Cadrus ve karısı birbirlerine tasvir edilemez bir ifadeyle bakıyorlardı.
"Elmasın hepsi bizim olacak," dedi Cadrus.
"Öyle mi düşünüyorsun?" diye sordu karısı.
"Bir din adamı bizi aldatmak istemez."
"Bildiğin gibi yap," dedi kadın. "Bana gelince bu işe karışmam." Ve titreyerek merdivene doğru yürüdü. Kavurucu sıcağa rağmen dişleri takırdıyordu. Son basamakta bir an durdu.
"İyi düşün Gaspard," dedi.
"Kararımı verdim," dedi Gaspard. Karkont iç çekerek odasına döndü. Kendini hantalca bıraktığı koltuğuna gidene kadar zemin ayak sesleriyle gıcırdadı.
"Neye karar verdiniz?" diye sordu başrahip.
"Size her şeyi anlatmaya."
Gerçekten de böylesi daha iyi olacak, dedi başrahip. Bunun nedeni benden gizlemek istediğiniz şeyleri öğrenmek istemem değil, ama bana mirası vasiyet edenin isteklerine göre paylaştırmama yardım edebilirsiniz. Umarım, diye yanıtladı, yanakları umudun ve açgözlülüğün kırmızısıyla alevlenen Kedrus. Sizi dinliyorum. Bekleyin, dedi Kedrus. En can alıcı noktada sözümüzü kesebilirler ve bu hiç de hoş olmaz. Zaten kimsenin buraya geldiğinizi bilmesine gerek yok. Ve hanın kapısını kapatıp önlem olarak sürgüsünü de çekti. O sırada her şeyi daha rahat dinlemek için yerini seçen başrahip, karanlıkta kalabileceği bir köşeye oturmuştu. Işık tam Kedrus'un yüzüne vuruyordu ve başını eğmiş, ellerini kavuşturmuş ya da daha doğrusu büzüştürmüş bir halde her şeyi kulaklarıyla duymaya hazırlanıyordu. Bir tabure çeken Kedrus karşısına oturdu. ''Seni hiçbir şeye zorlamadığımı unutma,'' dedi Karkont titreyen sesiyle. Aşağıda hazırlanan sahneyi döşemenin arasından izliyordu. ''Tamam, tamam,'' dedi Kedrus. ''Artık bunu konuşmayalım. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum.'' Ve anlatmaya başladı.